أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربي bize doğruyu gösterdikten sonra kalbimizin kaymasına müsaade etme. Bize kendi ikramından lütufta bulun. Çünkü her şeyi bol miktarda veren sensin. Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i son nebi olarak göndermiştir. Onun vazifesi insanlara kitabı ve hikmeti öğretmek idi. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmet de Kur'an'dan çıkarılan çözümlerdir. Mesela işte Kur'an-ı Kerim ayettir. Allah-u Teala'nın tabiatta yarattığı her şey de ayettir. Mutfağınızda olan yiyeceklerin tamamı birer ayettir. Orada o yiyeceklerden yemek pişirmek de bir hikmettir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hüküm çıkarma, çözüm üretme manasında olan hikmet metoduyla Kur'an-ı Kerim içerisinde Resulullah'a inmiştir. Resulullah da onu uygulamıştır. Burada elimizdeki bu Kur'an-ı Kerim Hud suresinin 1 ve 2. ayetleri, 11. sure hocam o mesela. Evet. Kusura bakmayın, önce hocam hoş geldin demedik. Değerli hocamız Profesör Doktor Mikail Bayram, gerçekten kendisinden çok istifade ettiğimiz çok Allah değerli bir ilim adamıdır. Hocam hoş geldiniz diyelim, kusura bakmasınlar bu arada. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa özlü anlamlar ifade eden şekilde indirilmiş. Sümme fussilet. Sonra tabii bu sonra aynı zamanda manasına gelir Arap dili açısından. Aynı zamanda da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından yani Allah tarafından açıklanmıştır. Niye bu açıklamayı Allah yapmış? Ella ta'budi illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki Resulullah'ın görevine inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için bu kitabın ayetleri ve açıklamalarıyla sizi uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim. Yani açıklamayı ben yapmıyorum. Allah yapıyor. Ama o Allah'ın yaptığı açıklamaları ben takip ederek size hükümler çıkarıyorum. Ve zaten ümmetine de öğretmiştir. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretmiş ve onları geliştirmiştir. Şimdi bu durum böyle açık ve net bir şekilde olmasına rağmen bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra işler değişmiş. Şimdi çok ilginç gelişmeler oluyor. Mesela dün bir fıkıh profesörünün bana gelen bir mesajını buradan izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Kur'an'ın manasını koruyan ve yanlış anlaşılmasını engelleyen sünnettir. Şimdi bunların sünnet diye yeni bir kavram oluşturulmuştur. Sünnet, Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Teala'nın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı sosyal kanundur. Ama bunlar o kelimenin anlamını bırakmışlar. Kur'an-ı Kerim'de geçen o kelimeyi almış, çok farklı bir manada Resulullah'ın söz ve uygulamaları diye anlatmışlar. Ondan sonra da bunun da ikinci bir vahiy olduğunu, hiç alakası olmayan ayetleri delil getirerek müthiş bir algı yönetimi yaparak o hale getirmişler. Bugün kendisine İslam alimi diyenlerin hepsi bunu kabul ediyor. Ondan sonra diyor ki sünnet Kur'an'ı koruyormuş. Sünnet ve hadislerin manasını koruyan da alimlerimizdir. Alimlere ve sünnete düşmanlık edenler İslam'ı bozma hareketine gönüllü askerlik yapmaktadırlar diyor. Ben de şöyle bir cevap yazdım. Bugünkü sünnet kavramı ne zaman ortaya çıktı? Allah alimleri mi yoksa kitabını mı koruma altına aldı? Şimdi dolayısıyla bakıyoruz ki daha sonra hocam sünnet yani Resulullah'ın hadisleri zaten sayısı çok azdı. Burada Mustafa Karataş'ın doktorası var. Yani ekranlardan izleyicilerimizin tanıdığı İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde hadis profesörü olan Mustafa Karataş'ın doktorası var. Doktoranın adı Hadislerin Artması ve Sayısı. Burada şöyle diyor, 172. sayfasında ki yani bu şu kadar yer geçtikten sonra, yani bu kadar şeyi anlattıktan sonra, sonuna doğru, buraya kadar zikredilen 40 ravi ve hadis sayılarına göre Hicri 1. asırda söz konusu edilen hadislerin sayısının ortalama olarak 1000 rakamının altında seyrettiği görülmektedir. 1. asır, yani Resulullah Mekke'ye hicretinden 100 sene sonrasına kadar ki artık 1. asrın sonunda hiçbir sahabe kalmamıştı. Hadislerin sayısı 1000'in altında. Ama bugün o kadar çok hadis var ki. Bunlar ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Bugün hocamızdan onu inşallah dinleyeceğiz. Biliyorsunuz daha sonra da hadis şey yapmışlar, bir de bir icma diye bir delil ortaya çıkarmışlardır. O icma konusunda da gerçekten yani nasıl oluyor, insanlarda nasıl böyle bir algı ortaya çıkarıyorlar ki edille-i erba edinmiş, herkes böyle bir çırpıda sayar kitap, sünnet, icma, kıyas diye. Dört delil. Ona da şu ayeti delil alıyorlar. Ben Diyanet'in ilma şeyinden, mealinden okuyacağım size. Nisa suresinin 115. ayeti. Kim kendisine hidayet, bakın izleyiciler lütfen dikkat edin. Elinizdeki mealleri açın. Bakın. Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra peygambere karşı çıkar. Müminlerin yolundan başka yola, başkasına uyarsa ne olmuş oluyor? Sapıtmış oluyor değil mi? Onu yöneldiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız. Burada icmaya delil ne? Ama ayetin şey, başını sonunu koparmışlar ve yettebi gayre sebilil müminin iki kelimeyi almışlar. Ondan sonra bunu icma delili yapmışlar. Efendim icmanın önce bir şey yapmışlar. Sünnet Kur'an üzerinde hakimdir. İcma da sünnet üzerinde hakimdir. Ortaya Hristiyanlara benzer bir din çıkmış. Bu din yani tıpkı bugün Hristiyanlarla konuştuğunuz zaman diyorlar ki mesela ben Hristiyanlarla görüştüğüm zaman Tevrat sizin açınızdan ne ifade eder? İncil ne ifade eder dediğimiz zaman birer kutsal metindir. Biz onlara bakmayız. Biz konsil kararlarına bakarız diyorlar. Konsillerin bizden bir farkı var hocam. Ne zaman, nerede toplandıklarını, kimlerin katıldığını yazıyorlar. Evet. Bizimkiler için hiç mühim değil. Falan konuda icma vardır. Nerede toplaştınız, kim katıldı, ne konuştunuz, deliliniz neydi? Karşılığı yok. Evet. Dolayısıyla bugün öyle bir hale gelindi ki, bakıyorsunuz ki, Şii olsun, Sünni olsun, Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın uygulamasına %100 aykırı bir konuyu dinin hükmü haline getirmişler. İttifakla kabul etmişler. Ve bunu da, buna da icma demişler. İster kabul edin, ister etmeyin. Ve ortada yepyeni bir uydurma din. Şimdi bu uydurma din, değerli hocamız Profesör Doktor Mikail Bayram'dan, şimdiye kadar izleyicilerimizin çok iyi tanıdığı, çok değerli ilim adamı. Ben çok istiyorum bunun bütün bilgilerinden herkes yararlansın. Bu bilgileri mümkün olduğu kadar yayalım. Hocamızdan kendi çalışma sahası itibariyle bu Emevi dönemini en iyi bilen, o zaman meydana gelen oyunları çok iyi bilen bir tarihçi. Pehlevice'yi yani eski Farsçayı, yeni Farsçayı, Azeri dilini, Arap dilini, bu bölgede hakim bütün dilleri gayet iyi bilen, o konudaki kaynakları çok rahat bir şekilde araştıran, bütün ömrünü kütüphanelerde geçiren çok değerli bir ilim adamı, hocamız Konya Üniversitesi'nden 2007 yılında emekli olmuş tarihçi olan hocamızın bu hadis derlemeciliğinin nasıl ortaya çıktığına dair yapmış olduğu araştırmaları ve gözlemleri bize anlatmasını arzu ediyoruz. Hocam lütfen.
Sağ olun.
Çok bundan inşallah hocam. Çok istifade. Ben şahsen çok istifade edeceğimi
Allah
inanıyorum.
Razı olsun, sağ olun.
Çok İnşallah izleyicilerimiz de istifade eder.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlayarak sözlerime başlayayım. Efendim önce müsaadenizle konuya girmeden önce kısa bir mukaddime yapmam gerekiyor. O mukaddemeyi yapmama müsaade buyurun. O da şudur. Önce Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında o dönemde yaşayan Araplar ümmi bir topluluk idi. Ümmi topluluk yani okuma yazması olmayan bir topluluktu. O dönemde dünyanın birçok yörelerinde yaşayan insanlar ümmiydiler. Nitekim Hazreti Peygamber'e de ümmi denmesinin sebebi odur. Okuma yazma bilmemesinden dolayı. Daha sonraki dönemlerde öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi o ayrı bir mesele. Ama o dönemde Araplar ümmi bir topluluk idiler. Ve bu ümmi topluluk ticaretle meşgul olmalarından dolayı başkalarının ülkelerine giderlerdi. Özellikle de Yemen'den ta Filistin topraklarına kadar olan sahada ticaretle meşgul oldukları zaman bu ülkelerin bulundukları bölgelerde bir süre ikamet ediyorlardı. Ve bu ikametleri esnasında da o yörelerin yazılarını öğrenenler olabiliyordu. Fakat genellikle Arapların kendilerine mahsus bir yazıları mevcut değildi. Nitekim Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemlerde hepimiz biliyoruz ki Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'i şifahen okuyordu. Onu dinleyenler, ona inananlar da ondan dinlediklerini ezberliyorlardı ve hayatlarında uyguluyorlardı. Ancak belli bir zamandan sonra ki o da Bi'setten 5 veya 6 sene sonradır. Bi'setten 5-6 sene sonra Müslümanlar Kur'an'ı yazıya çekmeye çalıştıkları zaman, yazıya aktarmaya çalıştıkları zaman Nabat harflerini kullandılar. Nabatiler denilen bir topluluk yaşardı. Bugünkü Akabe Körfezi, Ürdün'ün güney bölgelerinde yaşayan bir halk. Bu halkın Nabat yazısı denilen bir yazıları vardı. Ve Araplar da onların topraklarına çok uğradıkları için Araplar arasında da Nabat yazısını öğrenenler var idi. İşte Kur'an-ı Kerim'i yazıya çekmeye çalışıldığı dönemlerde bu Nabat harfleriyle Kur'an-ı Kerim yazılmaya başlandı. Bu Nabat harflerinin kullanılması sırasında özellikle Hazreti Ali'nin Küfe'ye yerleşmesinden sonra Hazreti Ali ve çevresindeki bir grupla birlikte bu Nabat harflerini biraz daha geliştirdiler ve onların geliştirdikleri yazıya da Küfi yazı denildi. Kur'an-ı Kerim genellikle o dönemlerde Küfi yazıyla yazılıyordu ve Kur'an-ı Kerim daha çok o Küfi yazıyla neşrediliyordu. Nitekim Hazreti Osman zamanında Kur'an-ı Kerim'in nüshaları çoğaltıldığı zaman işte bu Nabat harfleri kullanıldı. Ve bu Nabat harfleriyle yazılı Kur'an'lardan iki tanesi günümüze gelmiş vaziyettedir. Onun için buna hiç tereddüte mahal yoktur. Bizim bir Edip Yüksel'imiz var bilirsiniz. O biraz böyle ayakları yere basmıyor. İşte diyor Muhammed çok kuvvetliydi onu tabiriyle söylüyorum. Muhammed çok kuvvetliydi. Bizanslıları korkutmuştu, İranlıları korkutmuştu. Kağıt nerede olsa Hazreti Muhammed gider o kağıdı alır gelirdi. Kalem nerede varsa o kalemi alır gelirdi. Hazreti Muhammed kendisi Kur'an-ı Kerim'i yazdı falan gibi. Böyle türehat kabilinden şeyler söylüyor. Bunların hiçbir aslı esası mevcut değil. Yoktur. Ben işin vakanın sosyolojik boyutlarıyla ele alıyorum. Sosyal kanunlar içerisinde bu olayların nasıl cereyan ettiğini tespite çalışıyorum. Şimdi Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca Hicaz bölgesinde yani Arabistan Yarımadası'nın içinde kalındı. Ve Hazreti Peygamber Yarımada'nın hemen hemen tamamını zapt etmiş ve bu bölgede bir müstakil devlet kurmuş durumdaydı. Hazreti Peygamber'den sonraki zamanda Müslümanlar Arap Yarımadası'nın dışına taşarak başka milletlerle temasa geçtiler. Nitekim Hazreti Peygamber yaşadığı dönemlerde ecnebi devlet adamlarına bir takım mektuplar yazdığı da bilinir veya rivayet edilir. Bu mektupları yazdığı zaman da hangi bölgenin melikine, hangi bölgenin reisine mektup yazacak da o bölgenin dilini ve harflerini kullanıyordu. Mesela Habeşlere yazdığı yazı ki Hazreti Peygamber'in bu günümüze gelen mektuplarından biridir o. Habeş Necaşisi'ne yazdığı mektup bugün Bahreyn'de, Bahreyn emirinin arşivinde bulunan bir şeydir, bir belgedir. O belgede mesela Hazreti Peygamber Habeşçe yazmış ona mektubunu. Nitekim işte Mısır'a yazdığı zaman Rumca kullanıyor. İran'a yazdıkları zaman Pers şeyini kullanıyorlar. Pehlevi yazısını kullanıyorlar. Bu şekilde muhtelif yazılar kullanırken Hazreti Peygamber bu yazıları yazdığı dönemlerde Müslümanların mütehassıs olanları, yazı bilenler, o yörenin yazısı bilenleri o mektupları yazıyor. Hazreti Peygamber kendisi oturup da bir melike herhangi bir mektup yazmış değildir. Mütehassıslara yazdırıyordu bunu. Evet. Müslümanlar şeye taştıktan sonra Yarımada'nın, Arap Yarımadası'nın dışına taştıkları zaman iki halkla karşı karşıya geldiler. Bunlardan birisi Suriye cephesinde Rumlarla karşılaştılar. Bizans İmparatorluğu'nun bir eyaleti olan Suriye bölgesi Rumların elindeydi. Burada geçerli olan yazı Rumca idi. Ve Basra bölgesinden de İranlılarla temasa geçtiler. İranlıların da kendilerine mahsus bir yazıları, bir harf sistemi vardı. O bölgede de o yazılar kullanılıyor idi. Fakat ben daha çok İran bölgesindeki Müslümanlarla İranlılar arasındaki temas üzerinde duracağım. Şimdi bilindiği gibi Müslümanlar Hazreti Ömer zamanında İran'la yüz yüze geldiler ve Hazreti Ömer zamanında İran tabiri caizse tam fethedildi. Koskoca Sasani İmparatorluğu Hazreti Ömer zamanında aşağı yukarı 20-30 sene içerisinde İran baştan başa fethedildi. Hazreti Ömer zamanında İranlılarla bir iki karşılaşma oldu. Bunlardan birisi Köprü Savaşı'dır. Fırat Nehri üzerindeki bir köprünün başında meydana geldiği için bu savaşa Köprü Savaşı denir. Bu savaşta İranlılar galip gelir gibi oldular ama kesin bir netice alamadılar. Alamamalarının sebebi de düzenli ordular, nizami ordular, göçebe orduları takip edemezler. Araplar çölden gelmiş insanlardı. Müslümanlar çölden gelen insanlardı. Bunları takip edecek imkanları yoktu. Düzenli ordular bunu yapamazlar. Onun için Müslümanlar orada her ne kadar bir mağlubiyete uğradılarsa da sonra çöle çekilince nizami İran ordusu onları takip edemiyor. Fakat bu hadise Hazreti Ömer'in İran'a karşı ciddi bir tedbir almasını gerektirdi. Nitekim Hazreti Ömer birkaç sene içerisinde düzenli bir ordu, İran cephesinde düzenli bir ordu kurdu. Bu ordunun başına da detaylara girmeyeyim. Bu ordunun başına da Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ı getirdi. Hicaz bölgesinden ve Medine yöresinden gençleri teşvik ederek Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'la birlikte bunları İran cephesine gönderdi. Bunlar Kadisiye denilen yerde İran ordusuyla Müslümanların ordusu burada karşı karşıya geldiler. Kadisiye'de. Müslümanların 30-35 bin kadar bir mevcudu vardı. Hazreti Ömer'in tertip ettiği ordu 30 veya 35 bin civarında bir ordudur. Fakat İran'ın 100 bin civarında en iyi, en sağlıklı rakamları söylüyorum. İranlıların 100 bin civarında bir askeri gücü vardı. ve üstelik İran ordusunun içerisinde Süryani ve Ermeni halklar da vardı. İranlılar onlardan da asker toplamışlardı ve bu büyük ordu, bu 100 bin kişilik ordu Kadisiye'de Müslümanların karşısına dikildiler. Bu iki ordu tam bir ay karşı karşıya bulundular ve birbirlerine diplomat göndermek suretiyle bir anlaşma zemini arıyorlardı. Müslümanların bir takım teklifleri oluyordu. İran'ın bir takım teklifleri oluyordu. Bunların detayları zor olacak. Meseleyi uzatmış olacağım. Onun için kısa kesiyorum. Bu bir aylık süre içerisinde Müslümanlar onlara çok şeyler anlattığını sonradan öğreniyoruz. Müslümanlar İran halkına, İran ordusunda bulunan insanlara çok şeyler anlattıkları sonraki gelişen olaylardan anlaşılıyor. Onu biraz sonra arz edeceğim. Fakat bir neticeye varlamayınca da Kadisiye'de müthiş bir savaş oldu. Bu savaşta İranlıların ordularında filler de vardı. İranlılar Hindistan'dan fil de getiriyorlardı. Ondan sonra Hizebrani cengiler vardı. Hizebrani cengi savaş aslanları demektir. İranlılar kafeslerin içerisinde aslanları savaş alanına getiriyorlar ve savaş sırasında aslanları o kafesten çıkarıp düşmanlarının üzerine saldırttırıyorlardı. Böyle bir orduyla Müslümanların karşısına dikilmişlerdi. Çok meşhurdur. Müslümanlar fillerin hortumlarını hançerleyerek fillerin hortumlarını hançerlemeleri sonucu hayvanın canı yanıyor. Hayvanın canı yanınca geri kaçıyor. Geri kaçtığı zaman da kendi ordularını şey diyor. Filler o gün filler bugünkü tanklar gibidir.
Tabii.
Geriye kaçıyor hayvancağız canı yanınca ve kendi askerlerini fillerin ayağının altında eziliyorlar. Bir aslan şeyi anlatırlar. Aslanın birisini salıvermişler. Müslümanlar kılıçlarını aslana doğru uzatmışlar. Hayvancağız cesaret edememiş o Müslümanların üzerine atlamaya. Cesaret edemeyince geri dönmüş. Fillerin yaptığını bu sefer aslanlar da yapmış. Fakat önemli olan bu hadisede, önemli olan İran ordularının komutanı Rüstem, Müslümanların arka cephelerini keşfedebilmek için gizlice yüklü develerin arkasından ırmağın kenarına iniyor. Yani Fırat Nehri'nin kenarına iniyor. Bir Müslümanlar da bunu gizlice takip ediyor bu zatı. Ve bunun Müslüman onun şah olduğuna inanıyor. Şahı takip ettiğini düşünüyor. Ve ırmağın kenarına gelince o komutan Rüstem Müslüman da onu takip ediyor. Develerin yüklerini, iplerini kesiyor. Develerin yükleri inince şah ortaya çıkmış oluyor. Ve şahın üzerine saldırıyor. Şah diyor o. Ben Rüstem diyorum ona. Rüstem'in üzerine saldırıyor. Rüstem'e saldırınca da Rüstem nehre atlıyor. Müslüman da onun arkasından nehre atlıyor ve nehirde onu boğuyor, kafasını kesiyor. Sonra da Rüstem'in kafasını kılıcına takıyor. İran askerlerine doğru kaçıyor. İran askerlerinin içinden kaçıyor ve şeyi de gösteriyor. Onun Rüstem'in kafasını da gösteriyor. Diyor, şahınızı öldürdüm, şahınızı öldürdüm diye. İranlılar bir bakıyorlar, hakikaten şah ölmüş. Rüstem ölmüş. Bu İran ordusunda müthiş bir panik yarattı. Ve permaperişan, darmadağınık oldular bir anda. Tabii bu İran ordusunun dağılması sonucunda da Süryaniler kendi memleketlerine doğru kaçtılar. Ermeniler kendi memleketlerine gittiler ve İran ordularında büyük bir kısmı Medain'e doğru kaçtılar. Medain İran'ın başkentidir. Medain şehirler demektir. Çünkü İran'ın başkenti o Medain 7 tane şehirden kurulu bir şeydi.
Bir bayağı şehir idi. Büyük bir yermiş demek ki.
Büyük, evet. O şehirlerin her 7 şehrin her birisinde etrafında surlar vardı. Müslümanlar İranlı askerleri takip ederek Medain'e geldiler ve Medain'i muhasara altına aldılar. Medain'in bu kenar bölgesinde olan surlardan gedikler açarak veya surları aşarak bu şehirleri bir bir fethetmeye başladılar. En güneydeki şehir de adı Kisenefon'du. Şah kendisi de Kisenefon'da otururdu. Şahın o yüksek, heybetli sarayları Kisenefon'da bulunuyordu. Geldiler Kisenefon'a dayandılar. Sonra bir salla Sa'd ibn Ebi Vakkas'ı bir salla Kisenefon'a geçirdiler. Sa'd ibn Ebi Vakkas Kisenefon'a gelince Kisenefon'u bomboş bir şehir olarak buldu. Bomboş bir şehir. Kem cennatin ve uyun nasıl ayet?
Kem tereku min cennatin ve uyun.
Evet. Nice şehirleri, nice pınarları terk edip gitmişler. Evet. Bomboş bir saray. Sa'd ibn Ebi Vakkas Kisra'nın sarayında 8 rekat bir namaz kıldı. Ondan sonra Hazreti Ömer'e bir mektup yazdı ve Hazreti Ömer'e yazdığı mektupta Medain'i fethettiklerini, Medain'de çok büyük bir ganimet ele geçirdiklerini, çok sayıda esirler bulunduğunu, bu konuda nasıl davranması gerektiği hakkında Hazreti Ömer'den bilgi talep ediyordu. Hazreti Ömer kendisine yazdığı mektupta diyor ki, evvela ganimeti aranızda adilane paylaşın, aldığınız o esirler, çocuklar, kadınlar, kızlar, yaşlılar neyse, onları da şeyden nasiplendirin. Aldığınız ganimetlerden onları da nasiplendirin.
Hocam isterseniz burada şey yapalım izleyicilerimize. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı ya kitap ya da hikmettir. Başka evet, bir şey değil. Evet. Şimdi biliyorsunuz Enfal suresinin 41. ayetinde Allahü Teala diyor ki وَعَلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَ لِلَّهِ خُمْسَهُ.
Evet.
Aldığınız ganimetlerin 5'te 1'i
devlet payıdır.
Devlet payı. Ama evet, kime verilecek? Lillahi velir rasul velidir kurba vel yeteme vel mesakin.
Evet.
İbn-i Sebil. Burada anlatılacak şey Allah için, Resulü için, yakınlar için, yetimler ve miskinler için.
Doğru.
Şimdi bu evet, yetimler orada savaşta yetim kalmış olan kişilere de bu dahil oluyor.
Tabii.
Evet. Miskin, çaresiz kalmış kadınlar evet, ve evet, yaşlılar, evet, erkekler hepsi dahil oluyor.
Evet.
Dolayısıyla mesela Ömer radıyallahu anh oraya bunu işte çaresiz kalanlara, yetimlere, şunlara bunlara dağıtın derken Allah'ın emrini yerine tabii, getirmiş tabii, oluyor.
Evet, elbette.
Başka bir şey yapmıyor elbette, orada.
Ondan sonra Hazreti Ömer gene Sa'd ibn Ebi Vakkas'a diyor ki devletin payını da muhafaza altına al diyor. Devletin payını da ver. Ve sonra önemli bir emirde bulunuyor. Diyor bu İranlılar her ne kadar Medain'i terk edip çıktılarsa da bunlar İran işlerine gidip yeniden toparlanıp size mukabelede bulunabilirler. Onun için bunları sıkı bir şekilde takip et. Onların yeniden toparlanmalarına fırsat verme diyor. Ve nitekim Müslümanlar öyle yapıyorlar. Bu Medain'i terk eden İranlı şeyleri takip ediyorlar. Nitekim biraz ileride İran, bugün İran-Irak hududunun yakınlarında bulunan Celula denilen yerde toplanıyorlar.
Hocam bir de şey vardı biliyorsunuz orada isterseniz onu da izleyicilerimize söylemiş olalım. Bu Nur suresinin 32. ayetinde Allahü Teala bir emir daha veriyor.
Hı.
Diyor ki وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ.
Tabii.
İçinizde evlenme ihtiyacı olanları evlendirin. Esir erkek ve kadınlardan uygun olanları da evlendirin tabii, diyor. Özellikle, dolayısıyla Ömer radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas'a o kadınları uygun olan kişilerle evlendirin diye emir evet, verince tabii, de
emir veriyor,
oradaki insanların tam bakıyorlar ki Allah Allah. Buradan şey hatırıma geliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişinde herkesi iyilik yapması gibi. Ya bunlar ne biçim insanlar ya?
Evet.
Bak geldiler biz Şah'ın yapmadığını bunlar yapıyorlar. Evet. Bütün iyilik. Ve bizimle evlenme teklif ediyorlar. Ve kısa sürede Müslüman oldular
evet,
değil mi hocam?
Evet, evet, evet.
Yani bu çok tabii, mühim. Neyse bundan sonra gelecek olan yanlış İslam algısı karşısında mesela bugün olsa ne diyeceklerdi Sünni bir şeyi? İşte onların erkeklerini köle yapın, kadınlarını cariye yapın,
evet,
çocuklarını da köle ve cariye yapın, işte odalık olarak kullanın. Evet. Ve bu adamlar hiç Müslüman olurlar mıydı o zaman hocam? Evet,
doğru.
Tamamen Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın uygulamasına aykırı bir şey.
Kaldığım yerden devam edeyim. Celula denilen yerde toplandılar. Şah da yanlarındaydı. Burada çok önemli bir hadise meydana geldi. Celula'da. İran ordusu toplandı. Müslümanlara mukabelede bulunuyorlar. İran ordusundan 6000 kişi biz Müslümanlarla savaşmıyoruz. Savaşmama kararı aldılar.
Buyurun işte.
Ve dediler ki ayrılan 6000 kişi olduğu söyleniyor. Bu 6000 kişi dediler ki Müslümanlar haklıdırlar.
İşte buyurun.
Müslümanların söyledikleri doğrudur. Biz onlarla savaşmak istemiyoruz.
Asıl mesele işte insanların hocam zihinlerini şey
demek
yapmaktır.
Ki buradan şu çıkıyor ki demek ki o Kadisiye sırasındaki o görüşmeler sırasında Müslümanlar onlara çok şey verdiler. İslam'ı anlattılar onlara. Ve nitekim Celulo'ya gelince de Müslümanları dinlemiş bu insanlar dediler ki Müslümanlar haklı söylüyorlar. Müslümanların dedikleri haktır, doğrudur. Biz onlarla savaşmıyoruz dediler ve Celula'da savaş alanını terk ettiler. Savaş alanını terk edince de Şah ve beraberindekilerin tabi morali bozuldu. Orada da savaşamadılar, bir daha şey oldular,
kaçtı.
Mağlubiyete uğradılar ve kaçtılar. Ondan sonra sığındıkları yer Nihavend oldu. Nihavend çok muhkem surları olan bir şehir idi. Şah ve beraberindekiler burada yeniden toplandılar ve Müslümanlara burada mukabelede bulunmak istediler. Müslümanlar Yahya adında bir sahabi, şeyin de yeğenidir. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın da yeğenidir. Bu Yahya orada İranlılarla karşı karşıya geldi. Bütün şeylere rağmen o dönemde Müslümanların surları aşma, surları yıkma gibi teknik imkanları olmadıkları için Müslümanlar bir türlü Nihavend'i zapt edemediler. Ancak bir savaş hilesi yapmak suretiyle Nihavend'e girebildiler. O savaş hilesi de şudur. Müslümanlar dediler bizim padişahımız, onların anlayacağı dille söylüyor, bizim halifemiz neyse emir-ül müminimiz vefat etti, biz geri gidiyoruz dediler. İranlılar da dediler Müslümanlar yenildiler, kaçıyorlar. Şehri boşalttılar, surları boşalttılar, Müslümanların peşine düştüler. Bir müddet sonra Müslümanlar tekrar geri döndüler. Onları surlardan dışarıya çıkmış vaziyette onlara baskın düzenlediler. Ve bu Nihavend'e de müthiş bir mağlubiyete uğradılar. 60 bin kişilik bir orduydu bu. Ve ondan sonra Şah İran'ı terk etti. Önce Rey şehrine geldi, oradan Horasan'a gitti, Horasan'dan Mevara Nehri'ye gitti. Hikayesi uzundur. En sonunda da Şah ve Şah'ın adamları Toharistan'a göçtüler.
Hocam Şah'ın adı neydi?
Kusrev Perviz. Yezdicert.
Yezdicert. Bugün Yezdicert olarak anlıyorlar
evet,
değil mi?
Evet. Tamam. Ama esas adı Kusrev Perviz'dir. İran'da bir diğer zümre daha vardı. Medain boşalttıkları zaman İran'da bir de din görevlileri vardı. Mubitler ve hirbetler. İki çeşit sınıf din görevlisi vardı. Mubitler biraz daha yüksek seviyede olan din görevlisi. Bir de hirbetler var. Daha çok hizmet işleriyle uğraşan din görevlileri. Bu mubitler ve hirbetler de mabetlerini, ateş mabetlerini terk ederek onlar da güneye kaçtılar. Bakın Şah ve beraberindekiler Horasan tarafına yani İran'ın kuzey doğusuna göçtüler. Din görevlileri de güneye kaçtılar. Umman Denizi sahillerine geldiler. Umman Denizi sahillerine geldikten sonra da oradan gemilere atlayıp, gemilere binip Hindistan'a gittiler ve Hindistan'da Gücerat sahillerine çıktılar. Ve Gücerat racası da onları himaye etti. Onları himaye ederek Bombay şehrine yerler. Bombay ve Surat. İki tane şehir yan yana, iki şehir. Bombay ve Surat şehirlerine bunları yerleştirdi. Ve bugün hala Zerdüştiler, o İran'dan gelen o şeyler, o din görevlileri ve İran halkı bugün hala Bombay'da yaşıyorlar. Yarım milyona yakın da bir nüfusları var. İşte onlar o zaman İran'dan kaçan insanlardı. Şimdi İran halkı şöyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Kendilerini yönetenler, devlet adamları, şahın memurları, kendilerini yöneten insanlar bu insanları terk edip gittiler. Kendilerini yöneten bir grup daha var, şeyler, mobitlerdi. Mobitler ve hirbetler. Hirbetler de bunları terk ettiler. Ve İran halkında, İran'da kalan halk arasında hem şaha ve şahın adamlarına hem din görevlerine karşı içlerinde bir kin meydana geldi. Bir gönül koyma duygusu meydana geldi. Ve bunlar Müslümanlarla yüz yüze kaldılar ve Müslümanlaşma hevesine kapıldılar.
Bu kadar da iyilik de görünce, evet, Müslümanlardan hiç beklemedikleri şekilde.
Görünce, bu şeylerin, İranlıların din görevlerine karşı da, İran'daki din görevlerine karşı da bir kinleri, bir adavetleri vardı. Onun da sebebi şuydu, eskiden İran'da o mecusi din görevlileri halkı aşağı bir sınıf olarak görürlerdi. Kendilerini kiyandan sayıyorlardı. İran'da asilzadelere kiyan denir. Kendilerini kiyandan kabul ediyorlar, asilzade kabul ediyorlar. Halkı düşük seviyede insanlar olarak görüyorlar. Ve İran halkı dolayısıyla din görevlerine karşı da bir kinleri, bir adavetleri var.
O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Onlar aşağılıyorlar, bu yeni gelen hakimler bu insanları değerlendi yukarıya çıkarıyorlar.
Evet. Çok kıymet veriyorlar.
Çok kıymet veriyorlar. Ve o insanların gönüllerine hakimiyet kuruyorlar. Ülkelerinden
bu,
çok.
Bu İran halkında İslamlaşma, Müslümanlaşma duygusunu güçlendirdi. Ve İranlılar İslam, Müslümanlaşma hevesiyle İslam dinini öğrenme yollarını arıyorlardı. İslam dinini öğrenmenin yolu nedir? Kur'an'ı öğrenmektir.
Tabii.
Kur'an'ı öğrenmek için, Kur'an'ı daha iyi öğrenmek için ne lazımdır? Kur'an'ın dilini bilmek gerekiyor.
Arap dilini bilmek
gerekiyor. Arap dilini bilmek gerekiyordu. İşte İranlı münevverler, İranlı o Müslümanların arasında kalan İranlı münevverler, İran aydınları bu sahaya yöneldiler. Burada bir şey de hatırlatayım. Bakın, İslam'ın doğduğu tarihlerde İran'ın 1000 senelik yazılı edebiyatı vardı. 1000 senelik kesintisiz bir yazılı edebiyatları vardı. Ve mukaddes kitapları vardı. Avesta adlı Zerdüşt'ün kitabı vardı. Milli peygamberleri vardı. Zerdüşt'ü milli peygamber olarak görürlerdi. Milli peygamberleri vardı ve mukaddes kitapları vardı. Avesta'nın dışında bir de Ardaviraf nameleri vardı.
Avesta sizin yanınızda değil mi hocam?
Bu Avesta. Bu Avesta'nın şeyi, özeti.
En azından bir fikir edinmeler, evet, açısından.
Avestaları vardı. Ardaviraf nameleri vardı. Bu kadar zengin edebiyatlar, tabii bu iki mukaddes kitabın dışında da çok sayıda edebi eserler vardı İran'da. Pehlevice'de yazılmış edebi eserler vardı. İşte bu kadar zengin bir kültüre, edebi birikime sahip olan İranlılar bu sefer Arapça öğrenmeye yöneldiler. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye yöneldiler. Hatta İranlılar diyorlar ki...
Hocam şunu bir izleyicilerimize gösterebilir miyiz? O kitabı ben alabilir miyim hocam? Yani bir görsünler de şöyle. Tamam.
Evet... bu edebi eserlerin sahibi olan, evet, İran halkı, evet, Arapçayı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğreniriz diye bunu yolunu araştırmaya başladılar. Bakın, daha Hicri 2. asrının başlarından itibaren İranlılar Arap dilini öğrenmek için bir takım çalışmalar yürüttüler. Bu çalışmaların başında belki en meşhuru Sibeveyh adında bir İranlıdır. Arap dilinin gramerini yazdı. Bugün dahi kitap denilen o kitap Arapçada, Arap grameri hususunda muteber bir kitaptır ve hala
hocam,
o kitapta
istersen şunu şey yapalım hocam, bu tabi çok önemli, büyük bir hizmet. Mesela Arap dilinde bir Basralılar ve Kufeliler diye iki ayrı
daha sonra ortaya çıkıyor.
Tabii.
onu
ve bunlar arz edecek. Mesela halbuki beklenir ki Arap dilini Araplar yazmış olsun. Evet. Ama Araplar yazmadı. Araplar yazmadığı için de bugün Kur'an'daki Arapça ile geleneksel Arapça arasında şeyi var. Bakıyorsunuz ki bir takım uyuşmazlıklar var. Bugün insanların bazısı diyor ki efendim işte Kur'an-ı Kerim Arap diline de uymuyor diyor. Ya değil ki kardeşim, bu Arap dilini yazanlar Arap değildi ki.
Evet.
Ya bugün yeniden bunun üzerinde ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor.
İşte İslam'ı öğrenme sadedinde Kur'an-ı Kerim'in yazısını da onlar, İranlılar öyle ifade ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in yazısını da halkın okuyabileceği, halkın istifade edebileceği bir forma soktular. Onlar diyorlar ki Araplar Kur'an-ı Kerim'i küfi harflerle yazıyorlar. Küfi yazıyla yazıyorlar. Biz diyor ilk defa sülüs yazısını biz icat ettik. Nesih yazıyı biz icat ettik.
Doğru. Peki hocam, şimdi buradan şuraya, şimdi bu anlattıklarınızdan şu yaptı. Asıl konuyla alakalısını kuracak olursak, mesela hadis derlemesi nasıl meydana
geliyor? Şimdi oraya geliyordu.
Şimdi mesela buradan benim aklıma gelen şu. Şimdi bunların hepsi kültürlü insanlar, evet. Yetişmiş insanlar. Evet. Ve bunların yetişmiş, yani hoca takımı diyelim bugünkü, evet, anlamıyla şeye sürgün edilmiş. Sürgün edilmemiş de gitmek zorunda, evet, kalmışlar Hindistan'a.
Ülkelerini terk
ediyor. Şimdi bu insanlar biliyorsunuz şey, çok da böyle zeki insanlar, çok güzel kurgular kuran insanlar. Şimdi bu insanlar hem kendi halklarına hakim olmak, hem de yazılı kültürü olmayan şeylere, Müslümanlar üzerine, yani Mekke'den Araplar üzerine hakimiyet kurmak için bu defa kendi bütün maharetlerini hem bazı Arap diliyle ilgili o yaptıkları bir takım oyunlar üzerinde, hem de hadis uydurmacılığı ya da bazı ayetlerin, evet, yanlış anlaşılması üzerinde yoğunlaştırmış, evet, oluyorlar. Buraya şimdi geleceğim. İsterseniz hocam, şimdi vaktimiz giderek azalıyor. Evet. Bu konu üzerinde şey yapabilirsek.
Ben şunu arz edeyim. İranlılar bu şey içerisinde bu sefer İslam'ı öğrenmek için Hazreti Peygamber'den nakiller derlemeye çalıştılar. Nakilleri derlemeye çalıştılar. Hatta o nakillere geçmeden önce Arap dili üzerine yaptıkları çalışmalara değineyim. Az önce söyledim. Sibeveyh adındaki bir İranlı Arap gramerini yazdı. Grameri bir kitap haline getirdi. Ondan sonra yine Arapçayı öğrenme sadedinde cahiliye devri şiirlerini derlediler. Bakın, cahiliye devri şairlerini, şiirlerini Araplar ezbere okurlardı. Araplarda yazı yoktu, o şiirler yazıya çekilmiş değillerdi. Araplarda bu makbul bir işti de, meclislerde, sohbet yerlerinde ezbere şiirler okumak çok makbul bir davranış idi. Araplar şiirleri böyle muhafaza ediyorlardı, zihinlerinde, ezberlerinde muhafaza ediyorlardı. İranlılar cahiliye devri şairlerinin şiirlerini onlardan dinleyerek bunları yazıya çektiler. Ve sonra da Halil bin Ahmet adındaki gene bir İranlı bu şiirleri ahenklerine göre şiirleri kategorize etti. Ve 16 çeşit şiir ahengi belirledi. 16 bahir denilir onlara. 16 çeşit Arap şiirini, ahenkteki Arap şiirlerini derlerdi ve bunları kategorize ederek aruz ilmini kurdu. Aruz ilmini kuran, şiir usul ve esaslarını belirleyen işte bu Halil bin Ahmet'tir.
Ve ilk sözlüğü yazan, değil mi hocam? Evet. Arap dilinde ondan ilk sözlüğü yazan kişi
Halil
aynı zamanda.
Halil bin Ahmet'in talebesi olan Ahfeş, aruz vezni bu kategorilerinde Arap şiirlerinin numunelerini bir araya getirdi. Belli bahirdeki şiirleri bir araya getirdi ve böylece cahiliye devrinde Arap şiirinin derlenmesi sağlanmış oldu ve sonra da edipleri, şairleri yetiştiren mektepler meydana geldi.
Hocam bir şey daha yaptılar biliyorsunuz. Bir de Kur'an-ı Kerim'i harekeledi. Halil bin Ahmet. Tabii.
Bir de onu yaptı. Kur'an-ı Kerim'i harekelediler. Kur'an-ı Kerim'i harekelemelerinin sebebi de kendileri Arapçayı bilmedikleri için Kur'an-ı Kerim'i avamın da halkın da okumasını sağlayacak şekilde Kur'an-ı Kerim'in harflerini harekelediler ve böylece halkın da normal bir insanın da bu Kur'an-ı Kerim'i okumasını sağlamış oldular. Bu şekilde davranmak suretiyle. Tabii bu arada bir şeyden daha bahsetmem lazım. Emeviler zamanında, Emeviler İranlıları horlarlardı. Onlara mevali diyorlardı. Mevali yani köle. Bunlar Emevilerin devlet yönetimi de bu şekildeydi. Emeviler kendilerinin hakimiyeti olan bölgelerde bu insanların mevalinin kendilerine itaat mecburiyeti olduğuna inanırlardı. Ve böyle empoze ederlerdi. Onlar bize itaat etmek zorundalar. Ve bu Araplar biraz da nasyonalist diyelim onlara, nasyonalist bir zihniyetle onları horluyorlardı İranlılar. Oysa İranlılar da onlara karşı kendilerinin daha münevver olduklarını, daha bilgili olduklarını onlara anlatmaya çalışıyorlardı. Ve bu yüzden Emevi devletiyle çatışma durumuna geldiler. Ve bu çatışmalar o kadar yaygınlaştı ki zamanla Emevi devletini onlar yıktılar. Emevi devletini ortadan kaldırdılar. Biliyorsun Horasan'da Ebu Müslim-i Horasani, Horasan bölgesinde insanları motive ederek başına topladı ve Abbas oğullarını da yanlarına alarak, gerçi Abbas oğulları daha sonra onlara katıldılar ama her ne olursa olsun Abbas oğulları da aralarına alarak Emevi devletini onlar ortadan kaldırdılar. Emeviler zamanında Emeviler devlet yazılarını farklı yazıyor. Arapça değildi yani. Hala Arapça daha devlet dili haline gelmiş değildi. Ta Abdülmelik zamanına kadar, Abdülmelik bin Mervan zamanına kadar ki hicretten 90 sene sonradır, Abdülmelik bin Mervan ilk defa Arapçayı devlet dili haline getirmek için çalışmalar yaptı. Ondan önceki dönemlerde Araplar hangi mıntıkaya yazı yazılacaksa, mesaj yazılacaksa o bölgenin dilini kullanıyorlardı. O bilgi, o bölgenin harflerini kullanıyorlardı. İran bölgesine yazılacak olan yazılar Pehlevi diliyle yazıyorlardı. Rumlara yazılacak olan yazılarını Rumca yazıyorlardı. Habeşistan'a yazılacak yazıları Habeşçe yazıyorlardı. Bu Abdülmelik bin Mervan zamanına kadar böyle devam etti. Abdülmelik bin Mervan ilk defa Arapça ile, kaldı ki Abdülmelik bin Mervan da bu hükme varırken Kur'an harfleri biraz geliştikten sonra, biraz pratikleştikten sonra bu tedbire başvurdu ve Arapçanın devlet dili olmasını sağlamak için tedbirler aldı. Ve netice itibariyle Araplarla, Emeviler döneminde Araplarla İranlılar arasındaki bu çatışmadan sonra İranlılar organize oldular. Birçok defalar Emevi devletine karşı isyan ettiler. Bu isyanlar da çok zalimane bir şekilde bastırılıyordu. Fakat en sonunda dediğim gibi Ebu Müslim-i Horasani ve Horasan'dan gelen bir ordu, Horasan işlerinden gelen ordu, bunlar bu orduyu meydana getiren insanlar da çoğunlukla Sasaniler zamanındaki savaşçı insanlar, savaşçılık ruhuyla donanmış olan insanlardı. Onlar Horasan halkıydı. Onlar bir araya gelerek Emevi devletine karşı bir ayaklanma sergilediler ve Emevi devletini ortadan kaldırdılar. Emevi devletini ortadan kaldırdıklarının yanında bir de Abbas oğullarını iktidara getirmeye kalktılar. Aslında hedefleri Hazreti Ali'nin soyundan birilerini iktidara getirmek idi. Yani Ebu Müslim ve Horasani ve onunla beraber olanların esas amaçları Hazreti Ali soyundan olanları iktidara getirmek idi. Fakat Abbas oğulları Hemime denen yerde oturmuş olan Ürdün'ün bir yöresindedir.
Akabe limanı değil mi?
Akabe yakınında Hemime denen yerde yerleşmiş olan Abbas oğullarını aralarına aldılar. Abbas oğulları bu hareketi, yani Ebu Müslim ve Horasani'nin başlatmış olduğu hareketi kendi ailelerinin dehine çevirdiler. Ve bu sefer Abbas oğullarını iktidara getirme duygusuyla hareket etmeye başladılar. Çünkü Abbas oğulları kendilerinin iktidarın hakkı, iktidarın kendilerinin hakkı olduğuna inanıyorlardı.
Hocam aslında onlara müsaade edersen, bak mesela aslında Abbas oğulları herhangi bir şeyden haberleri yok ki, bir köyde evet, oturuyorlar. Doğru, evet. Ama bu usta İranlılar,
evet,
bu sizin hakkınızdır diyerek Ebu evet, Müslim Horasani'yi de ikna ettiler.
Evet.
Orada miras hukukunda müthiş bir sapma meydana getirdiler.
Orada şöyle bir teori ortaya
müthiş koydular, bir sapma meydana getirdiler.
Şimdi Hazreti Ali taraftarları, ki Şiiler diyoruz ona, siyasi politik Şiiler, siyasi Şiiler Hazreti Ali'yi ortaya atmak suretiyle şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki Hazreti Peygamber'in akrabası Hazreti Ali'dir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra halifelik veya emirül mümininlik Hazreti Ali'nin hakkıydı. Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Osman, bunlar haksız olarak emirül mümininlik derecesine getirilmiş. Oysa hak Hazreti Ali'nin idi. Çünkü Hazreti Peygamber'in yeğeniydi, akrabasıydı, hak onundu. Fakat Abbas oğulları ortaya çıkınca Abbas oğulları onlara şu mesajı verdiler. Dediler Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in amcasının oğludur. Biz ise Hazreti Peygamber'in amcasının çocuklarıyız.
Hocam aslında bunu Abbas oğulları bilmiyordu. Bunu İranlılar onlara öğrettiler. Onları öğrettiler. Hocam istersen ben burada izleyicilerimize burada çok ciddi bir sapma var. Ben izleyicilerimize bu konuda kısaca bir şey yapayım hocam müsaade ederseniz. Evet. Şimdi tabii siz çok iyi biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş olan Hasan Hüseyin bunlar devlet hakimiyet kurdukları zaman İranlıların bir halt edecekleri yok. Ama devlet yönetiminden hiç haberi olmayan Abbas oğulları gelirse bunlar bir de vezir-i azamlık kurdular, işleri götürecekler. Ama bunları hakim kılabilmek için de bir işin zihni zeminini oluşturmak gerekiyor. Diyorlar ki efendim Fatma Resulullah'ın kızıdır, oğlu yok. Bir de asabe diye bir kelime uydurdular. Hı. Ne Kur'an-ı Kerim'de var ne hadislerde var. O anlamda bir asabe diye bir kelime uydurdular. Onu mirasa monte ettiler. Dediler ki Resulullah'ın asabası şey değildir, Fatma değildir, Abbas'tır. Çünkü o vefat ettiği zaman hayatta olan tek erkek, en yakın erkek akrabası Abbas'tı. Dolayısıyla miras onunla Abbas oğullarına geçmiştir diyerek miras sisteminde hocam kadınlar aleyhine tamamen Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olmasına rağmen Nisa suresinin 176. ayetine %100 aykırı bir yola girerek bunu maalesef yerleştirmişlerdir. Bugün mezheplerin tamamı bunu maalesef bir evet, miras şey olarak kabul ederler.
Evet. Esas konuya yaklaşmaya çalışayım. Şimdi İranlılar Emevi devletini yıktıktan sonra Abbas oğullarını iktidara getirdi. İran'ın başkenti Medain'in bulunduğu yerde yeni bir başkent kurdular. Bağdat şehrini kurdular. Bağdat aslında o Medain'in bir kenarında bir köydü. Adı da Bağdat idi. Bağa ilah demektir, Allah demektir. Dat da vermek dedi. Bağdat Allah verdi anlamındadır. O Bağdat denilen köye Abbas oğullarının sarayını inşa ettiler oraya. Ve Tarihul Bağdad'ın yazarı Hatibul Bağdadi diyor ki Bağdat şehri kurulduğu zaman 100'den fazla İranlı mühendis o şehri kurmakla meşgul oldular. Ve Medain'in harabelerinin malzemelerini kullanarak Bağdat şehrini kurdular. Bunu İranlılar yaptı. Ve İranlılar bu büyük şehri kurduktan sonra Abbas oğulları geldiler bu şehirde Abbasi İmparatorluğu'nun temellerini attılar ve yardımcıları, birinci dereceden yardımcıları İranlı bürokratlardı. İranlı kişilerdi. Bu şehri kurdular ve ondan sonra devleti kurdular. Bu devletin kuruluşu sırasında belki o ilk İran'ın fethinden sonra İranlılar İslam'ı öğrenme, İslam Kur'an'ın dilini Arapçayı öğrenmek amacıyla bir takım çalışmalar yürütülürken bir kısım İranlılar da Hazreti Peygamber'den nakledilen sözleri ve fiilleri derlemeye çalıştılar. Aynen cahiliye devri şairlerinin şiirlerini derledikleri gibi aynı şekilde Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleridir diye başladılar. Hazreti Peygamber'den nakilleri derlemeye koyuldular. İşte hadis derlemeciliğinin esası buraya dayanıyor. Bu derlemeleri yapanlar genellikle İranlılardı. Genellikle demeyin, hemen hepsi İranlıdır. Hepinize bir soru sorayım. Şimdi tarihen baktığımız zaman ashabın büyük ekseriyeti Mısır'a ve Kuzey Afrika'ya gittiler. Ta İspanya'yı fethettiler. İspanya'da 750 sene iktidar oldular. Bakın sahabi nesli büyük ölçüde, büyük kalabalıklar halinde Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya, Mısır'a ve Afrika'ya dağıldılar. Bir kısım sahabi nesli de İran topraklarına yayıldılar. Şimdi size sorduğum soru. Mağrib'de yaşamış bir tane muhaddis söyleyin bana.
Yok.
Bir tane telif edilen hadis kitabı söyleyin.
Tabii Mağrib bugünkü Fas oluyor. Evet.
Bir tane şey bulamazsınız. Ne ravi bulabilirsin, ne telif edilmiş kitap bulamazsınız. Oysa eğer hadislerin, Hazreti Peygamber'in fiillerini, sözlerini duyan, bilen insanlar, sahabiler iseler, sahabilerin büyük ekseriyeti o bölgeye gittiler. Mağrib bölgesine gidip, Kuzey Afrika'ya gittiler. Çok az bir miktarı İran topraklarına geldiler. Ve enteresandır, o bölgelerde muhaddis yok. Hadis kitabı derlenmiyor, yok. Yazılmış bir eser mevcut değil. Ama Sünni Müslümanların kabul ettikleri Kütüb-i Sitte'nin yazarının altısı da İranlıdır.
Evet.
Tamam. Altısı da İranlıdır. İran'ın hem de kültürel muhitlerinden çıkmış insanlardır.
Ya hocam, bunu da isterseniz çıkıyor. Bu son derece önemli bir konu. Kültürel muhitlerden çıkmanın bir şeysi var. Bunlar hocam, bugün siz İran'ı çok yakından biliyorsunuz. İran'ın bugün en büyük problemi yeniden eski döneme dönmek değil,
evet,
midir?
Evet.
Neden Ömer düşmanlığı var?
Evet.
Düşmanlıkların tek sebebi bu devlet bizim elimizden aldı. Evet. Dolayısıyla orada iki grup İran var. Birisi gerçekten çok samimi mümin olan İranlar var. Bir de onların yetişmiş grubunun tekrar geri dönmesi var şeyden, bir grubunun. Evet. Ve bunların eski hakimiyetini kurmak için yaptıkları kurgular var.
Evet.
Mesela Allah-u Teala biliyorsunuz şey yapıyor hocam, bana göre bu son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'in 63. suresinde, yani şeyde, Münafıkun suresinde Resulullah, evet, sallallahu aleyhi ve selleme münafıkları anlatıyor. Bak burada diyor ki, surenin 4. ayeti, ve idâ ra'eytehum tu'cibuke eczâmuhum. O münafıkları gördüğün zaman, ya Muhammed, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi falan filan kişi değil. O münafıkları gördüğün zaman görüntüleri seni hayran bırakır ya. Şu işte adam bu ya. Şuna bir bak ya. Adamın hareketlerine bir bak. Ondan sonra ve in yekulu tesme'a likavelin, konuştukları zaman ne güzel konuşuyor ya. Görüntü, konuşma muhteşem. Yani işte konuşmaya ilim dersek, müthiş bir ilim var burada. Ondan sonra diyor ki keennehum huşubun musennede, ama bunlar duvara dayalı keresteler gibidirler. Dışı güzel ama içleri boş. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her sesi aleyhlerine hesap ederler. Çünkü bir yanlış, yalancılık peşindeler. Ondan sonra ne diyor? Hümül aduvvu fehzerhum. Asıl düşman onlardır. Dikkatli ol. Bakın, eğer bu sure inmeseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanları nasıl anlatacaktı, evet, hocam? Dünyanın en iyi insanları diye anlatmayacak mıydı? Peki şimdi Resulullah zamanında bunlar var da o İranlıların kaybolmuş olan devletlerini yeniden ihya etmeleri için Müslümanların karşısına dört dörtlük Müslüman, gerçek alim, görüntüleriyle her şeyleri iyi insanlar çıkıp da hadis uydurmayacak mı?
Evet.
İşte burada Mustafa Karataş'ın kitabında sahabe döneminde ne kadar artırırsanız artırın bini bulmuyor hadis sayısı.
Evet. Müsaadenizle devam edeyim ben.
Tabii hocam.
İranlılar bu Abbasi devletini inşa ederlerken devletin şeklini de İran devlet geleneğini geleneği usulüne göre kurdular. Çünkü Abbasiler devletlerini kurdukları zaman devletin bürokratları, devleti idare eden insanlar büyük ekseriyetiyle İran kökenli insanlardı. Vezirlik müessesesini onlar kurdular. Bakın devletin yapısını eski İran devlet yapısına dönüştürüyorlar. Ve Abbasi halifeler, halife diyoruz artık onlara da, Abbasi halifelerinin ikinci halifeye bir eser sunan İbn-i Mukaffa. İbn-i Mukaffa bir İranlı bürokrattır. İranlı bürokrat bir kitap telif ediyor. Siyer-i Mülukil Acem. Acem meliklerinin, Acem şahlarının devlet yönetme biçimi adlı bir kitap takdim ediyor. Ve ona demek istiyor ki, Ebu Cafer Mansur'a demek istiyor ki, devletinizi işte bu kalıplara göre şekillendireceksiniz. Devlet yönetim biçimini böyle planlayacaksınız. Ve bunun gibi daha bir Bermekoğulları keza, Bermekoğulları da İranlı bir aileden gelen bir şeydir, bir ailedir. Bu ailede vezirlik müessesesini kurdular ve Abbasi halifeleri devletin yönetimini vezirlere bıraktılar, kendileri tahtlarında kuruldular ve oturdular. O da onları seyrediyordu.
Hocam istersen ve burada izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye şöyle yapalım. Şimdi halife, zaten bunlar devlet yönetimi bilmiyor Ebu Cafer Mansur. Evet. Hayatında köyde geçmiş hayatı. Getirmişler diyorlar ki sen devlet oldun. Bir halife kelimesini ilk defa bunlar siyasete sokuyorlar. Evet. Daha önce Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bunlar halife kelimesini kendileri tabii, için evet. kullanmıyorlar ki. Bu halife kelimesinin sokulmasında da çok büyük bir oyun var. Bu dersimizin şeyi değil. Tabii. Ama şimdi bakın siz saraya hapsediyorlar onu. Vezir-i Azamlık kendilerinin tüm yönetimindeki yetki kendilerinde. Bütün bürokrasi onlar hakim. Siz bütün ulema üzerinde istediğiniz baskıyı kuramaz mısınız?
Evet, elbette.
Siz istediğiniz hadisi uydurabilirsiniz bu ortamda.
Nitekim burada bir olay meydana geliyor. O da şudur. Abbasi devleti teşekkül ettikten sonra Harun Reşid'in oğlu Me'mun bir vali tayin ediyor şeye. Esed bin Abdullah adında bir zatı Horasan'a vali tayin ediyor. Bu Esed bin Abdullah orada vali iken İran Nuşirevan'ın soyundan geldiğini söyleyen bir İranlı, Saman adında bir İranlı bu Abdullah neydi?
Esed bin Abdullah
irşadıyla Müslüman oluyor bu Saman. Saman Müslüman olduktan sonra Saman'ın 4 tane oğlu var. İşte Nuh'dur, bilmem İsmail'dir, birkaç ailenin fertleri var. Me'mun bunlara belli yöreleri bunların idaresine veriyor. Mesela İsmail'e diyor sen git Fergana'yı yönet. Sen falan yeri yönet gibi bu Saman'ın oğullarına birer paye veriyor devlet içerisinde. Ve bu Saman oğulları içerisinde Nuh bin Saman adındaki oğlu sonra diğer kardeşlerini de etrafına toplayarak Saman oğulları devletini kuruyor. İşte o Nuh, o Saman'dan kaynaklanıyor. Saman oğulları devleti kurulduktan sonra Saman oğulları devleti tam anlamıyla bir İrani devlettir.
Ama Müslüman görünümünde Müslüman, değil mi? Müslüman görünümünde.
Evet, Müslümandırlar.
Evet.
Bu Saman oğulları devletlerini kurduktan sonra Saman oğulları muhaddisleri onlar korudular. Hmm. Bakın muhaddislerden hemen hepsi Saman oğullarının hinterlandı içerisinde yetişmiş insanlar.
Hocam belki izleyicilerimiz muhaddis kelimesini anlamayabilirler çünkü Arapça olduğu için. Evet. Yani hadis derleyen, hadisleri toplayan ve yazan kişilerin tamamını Saman oğulları ki bunlar girip yani tamamen İranlı olan ve Müslüman görünümde olan insanlar.
Hatta ben bir şey daha söylüyorum. Sünni İslam anlayışını inşa eden de bu Saman oğullarıdır. Abbasi halifeleriyle, Abbasilerle çok sıkı ilişkiler içerisinde bulundular. Çok hoş ilişkiler içerisinde bulundular. Abbasi halifesinin de onayını alarak devletlerini yönetiyorlar bu Saman oğulları. Bu devlet böyle ayakta olduğu dönemlerde ilmi faaliyetlere de azami derecede imkan hazırladılar. Samanoğulları hazırladılar bunu. İlmi faaliyetlerin en gelişkin, İslam tarihinde, İslam medeniyetinde ilmi faaliyetlerin en gelişkin olduğu dönem Samanoğulları dönemidir. Büyük diğer ilimler alanında da en seçkin insanlar onların bulunduğu bölgelerden çıkmıştı. Hatta İbn Sina'lar, Farabiler, bilmem Zamakşeriler gibi daha nice insanlar Samanoğullarının iktidarının gölgesinde yetişmiş insanlardır. Ve bununla birlikte şeyler de, muhaddisler de, gene muhaddis kelimesini kullanayım, hadis derleyiciler de büyük ölçüde Samanoğullarının ülkesinden yararlanıyorlar, onların himayesinden istifade ediyorlardı. Ve bu yüzden de o devrin hadis derleyicileri, Buhari olsun, Müslim olsun, Nesai olsun, İbn-i Mace olsun, hepsi Samanoğullarının ülkesinden çıkmış insanlardı. Bunun yanında bir şeyi daha unutmamak gerekiyor. Belki bu biraz daha sonraki dönemlere rastlıyor ama bir de politik amaçlı olarak üretilen hadisler. Politik amaçlı olarak hadis üretiyorlardı. Buna belki Emeviler de başlamışlardı. Politik amaçlı hadisler üretiyorlardı. Emeviler de şu amaçla kendileri şaşkın bir vaziyetteydi. Devletlerine nasıl bir şekil vereceklerini bilemiyorlardı.
Emeviler şaşkındı.
Emeviler.
Ama evet. Samanoğulları değil.
Değil.
Çünkü şaşkın, bunların bir devlet tabii, geçmişi yok.
Bizans'ı taklit etmeye çalışıyorlardı ama bunun yanında kendilerince dine de bir şekil vermeye çalışıyorlardı. Özellikle Abdülmelik bin Mervan bu sahada, bu alanda önemli işler beceren, başaran bir insandır. Bunlar söz gelimi Şihab ez-Zuhri hadisçiler arasında önemli bir yere sahip. Şihab ez-Zuhri'yi kullanmak suretiyle politik amaçlı hadis üretiyorlardı. Özellikle üretiyorlardı.
Hocam burada şu yeri gelmişken mesela bu Abdülmelik bin Mervan'ın Mescidül Aksa kelimesini evet. ilk defa şeyde Mescid-i Aksa diye bir bina hiçbir zaman yoktu.
Şihab ez-Zuhri uydurdu onu.
Onlar uydurdular. Uydurmalarının sebebi tamamen siyasi değil miydi
tabii,
hocam?
Tabii,
İstersen bunu bir şey yaparsan evet. bugün yani mesela bugün gidiyor insanlar Mescid-i Aksa uğruna kendini öldürüyorlar. Evet. Sanki evet. İslami açıdan çok önemli bir meseleymiş de. Evet. Mesela hiç bir Müslüman Kabe uğruna Resulullah zamanında herhangi evet. bir şey yaptı mı?
Hayır. Evet. Bunun şeyini de ifade edeyim. Hocam talep ettiler. Şimdi Abdülmelik bin Mervan zamanında Abdullah bin Zübeyr Hazreti Ebu Bekir'in de torunudur. Abdullah bin Zübeyr Hicaz bölgesini idaresine aldı ve Hicaz bölgesinde kendisine mahsus bir devletçik meydana getirdi. Emevilere karşı isyan etti.
Bu Ayşe validemizin yeğeniydi yeğen değil mi?
Evet. Tabii. Ondan sonra Abdullah bin Zübeyr Mekke'de ve Hicaz bölgesinde bu işleri yapmaya çalışırken o bölgeye hacca gitmeye çalışan Müslümanlar gidiyorlar Mekke'de, Medine'de Abdullah bin Zübeyr'e biat ediyorlar. Çünkü oranın hakimidir. Ona biat ediyorlar. Abdullah bin Abdülmelik bin Mervan Müslümanlar gidip ona biat etmesinler diye bir de ekonomik avantaj da götürüyorlar oraya. Hacılar oraya gidiyorlar, orada ekonomik canlılık meydana geliyor. Bu ekonomik canlılığı da kendisine celbetmek için bir tedbir alıyor. Önce haç yollarını kapatıyor. Akabe Körfezi'nin oradan gelen bir yol var. Hacca giden Mısır'dan ve Suriye'den gelen hacılar oradan geçiyorlar. O yolu kapatıyor. Ondan sonra Basra ve İran bölgesinden gelen hacıların geçtiği bir bölge var. Orayı da kapatıyor. Diyor hacı Mekke'de yapmayacaksınız, Kudüs'te yapacaksınız. Kudüs'te hacı yapacağım diye şunu gerekçe gösteriyor. Diyor Mekke, Medine peygamberlerin yurdudur. Peygamberlerin hatırasının geçtiği yerdir. Orada hac yapılır. Ama burada Kudüs de peygamberlerin yaşadığı bir bölgedir. Davud peygamber burada yaşamış. Süleyman peygamber burada yaşamış. Onların yaptıkları eserler buradadır. Burada da hac yapılır. Ondan sonra tuttu orada Mescidül Aksa denilen o mescidi yaptı.
Önce Kubbetül Hadra'yı yaptı.
Onu Hazreti Ömer yaptırdı. O ayrı.
O şey Kabe'ye benzeyen...
Tamam, o ayrı. Onu Hazreti Ömer yaptı.
Ömer Mescidi ayrı hocam.
Kubbetü Sahra dedikleri.
Şey, Kubbetü Sahra evet. Es-Sahra ve yanında yani bir şey tavaf yapılabilecek Kabe'ye benzer
i̇şte
bir
bina. Onu Mescid-i Aksa denilen yerde yaptı.
Evet.
Orada bir meydan açtı ve Abdülmelik bin Mervan hacı burada yapacaksınız. Hac burada da caizdir. Çünkü burada peygamberlerin yurdudur. Peygamberlerin hatıralarının geçtiği yerdir. Mescid-i İlya denilen mescid vardı. O mescidi de kutsuyorlardı. Fakat önemli olan orada bir mescid inşa etti. O mescide ad koyarken de Mekke'de Cirane Vadisi'nde bulunan Mescid-ül Aksa'nın adını oraya verdi. Bakın Mescid-ül Aksa esas
hocam, itibariyle... Hocam Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Haram'la birlikte El Mescid-ül Aksa kelimesi geçtiği için evet. Bu da müthiş bir algı. Bir algı şeyi, bir algı yönetimi yapılarak...
Arz edeyim efendim.
Evet.
Şöyledir. Şihab el-Zuhri de Abdülmelik bin Mervan'ın bu siyasetini benimsemiş bir insan olarak o bir hadis uyduruyor. Diyor ki Hazreti Peygamber dedi ki La tuşeddur rihalu illa ila selasete mesacid Mescid-ül Harami ve Mescid-ül Aksa ve Mescid-i Haza dedi. Bak bunu Şihab el-Zuhri söylüyor bunu.
Demealini de verelim bunu, hocam.
Diyor Hazreti Peygamber buyurmuş ki üç mescide seyahata çıkılır. Onlar birisi Mescid-ül Haram'dır, Mekke'deki mescid. İkincisi Mescid-ül Aksa'dır, Kudüs'teki mescid. Üçüncüsü de benim şu mescidimdir.
Hazreti hocam Peygamber. Tekrar edelim isterseniz. Oraya El Mescid-ül Aksa kelimesi o zamana kadar hiç kullanılmıyordu.
Yok.
Zaten Ömer radıyallahu anh orayı fethettiği zaman orası bir çöplüktü.
Arz edeceğim.
Evet, küçücük bir şey yaptılar.
Mescid-ül Aksa tabiri Kur'an'da geçer. Vaka Kur'an'daki anlatımlardan da anlaşılıyor ki Mescid-ül Aksa Mekke'de Cirane Vadisi'ndeki mescidin adı.
Hocam Cirane ben ona asla katlamayacağım da isterseniz hiç oraya girmeyelim. Şimdi El Mescid-ül
Aksa. Hayır ben anlatayım, siz gene muhalif olun.
Yok şey değil. O çünkü o konu başka şimdi, tarafa gider. Bu hadis
Cirane
şeyi,
Vadisi'nde
hadis konusu şey yapmaz. Evet.
Cirane Vadisi'nde bir mescit vardı. Bunu Haşimilerden birisi yapmış, inşa etmiş idi. Bunu kaynaklar, bunun şeyini, bilgisini veriyorlar. Orada bir mescit vardı. Hazreti Peygamber birkaç defa Mescid-ül Haram'dan yürüyerek o Mescid-ül Aksa denilen yere geliyordu. Cirane Vadisi'ne geliyor. Bugün hala duruyor. O mikat yeridir de şimdi. Oraya geliyordu. Orada ibadet yapıyordu. Hatta bir defasında diyorlar Hazreti Peygamber orada ihrama girdi. Geldi Mescid-ül Haram'ı tavaf etti. Bu bilgiler dahi var şeyde, kaynaklarımızda.
Var da bu şimdi, şeyle, Miraç'la bir alakası yok onu. Ben şey
şimdi evet. Bu mescit, oradaki bu mescidin adını Abdülmelik bin Mervan, ki onu Şihab el-Zuhri yaptı. Şihab el-Zuhri buraya getirdi, şeye yordu. Abdülmelik bin Mervan'ın yaptırdığı o camiye Mescid-ül Aksa adını verdi. Oysa o İsra ayetinde hepimiz biliyoruz ki Hazreti Peygamber bir gecede Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya yürümüş. Orada kendisine ayetler nazil olmuş. Kur'an'dan belki bir ayetler serisi nazil olmuş. Hazreti Peygamber böyle bir seyahati olmuş.
Orada ayetlerin üzülü değil de ayetlerin gösterilmesi var hocam.
8 kilometre bir mesafedir.
Evet.
Ben gayet iyice hesap ettim onların şeyini. Gidiş yerlerini dahi belirledim. Hazreti Peygamber bir gecede 8 kilometre yürüyerek o mescide gelmiş ve o mescide kendisine vahiy gelmiş. Evet. Ve ayet de bunu ifade ediyor. Bunun şeyle hiçbir alakası yoktur. Nitekim bir şey daha söyleyeyim. Diyorlar ki Şihab el-Zuhri bunu uydurdu. Sonra şeyin nedir? Ahbar-ı Mekke'nin sahibi diyor ki Hazreti Peygamber bu sözü böyle söylemedi. Hazreti Peygamber dedi ki La tuşeddur rihalu illa ila selasete mesacid. Mescidul İbrahim'e ve Mescidi Süleyman'a ve Mescidi Haz'a. Sözün doğrusu böyledir diyor. Şeye itiraz ediyor ona. Şihab-ı Zuhri'ye itiraz ediyor. Şihab-ı Zuhri orada bir aksa kelimesi meydana getirmek suretiyle Kur'an'da geçen Mescidül Aksa'nın Kudüs'teki o mescit olduğunu empoze etmek amacıyla gene politik amaçlı bir hadis. Bunun gibi daha birçok politik amaçlarla uydurulan pek çok hadisler var.
Mesela hocam tabii, burada izleyicilerimize söyleyelim. Açsınlar Buhari'yi. El Mescidül Aksa kelimesi geçen hadislere bir baksınlar. Evet. Ve orada Miraç'la ilgili hadislere baksınlar. Arada birbirleriyle ne kadar zıt olduklarını göreceklerdir.
Evet, tabii doğrudur.
Evet.
Doğrudur. Tabii bu arada şunu da bilmek lazım. Zamanla politik amaçlı olarak uydurulan hadisler o kadar geniş boyutlara ulaştı ki bir dönem geldi ki söz gelimi Araplar Bağdat'ta oturan Abbasi ailesinin ileri gelenleri baktılar devleti İranlılar ele geçirmiş vaziyette. Her tarafta İranlıların hükmü geçiyor. Bunlar İranlıların hegemonyasından kurtulmak için Türklere iltica ettiler. O zaman da Türkler yeni Müslüman olmuş ve İslam dünyasına Türkler yayılmaya başlamış. İşte Türklerden askerler celp etmek suretiyle Samerra denilen şehri kurdular. Abbasiler bu şehri kurdular. Oraya Türk askerleri yerleştirdiler ve Türk askerleri Abbasi halifeliğinin savunucuları oldu.
Ve Türklerle ilgili de bir sürü hadis uydurdular tabii.
Ondan sonra Türkleri öven hadisler uyduruldu. Evet. Bunun belki en şeyde Cahiz'dir bilirsiniz. Bir kitap bile yazdı. Müstakil bir kitap yazdı.
Evet. Cahiz'in
Türklerin faziletleri diye Fadailül Etrak diye bir kitap yazdı.
Türkçe'ye tercümesi yapıldı
bunun. Evet, doğrudur. Evet. Şimdi bunun öncesinde de İranlıları öven hadisler üretildi. İranlı devlet adamlarını, bürokratları metheden, savunan hadisler üretildi. Ve bu hadisler sayesinde de İranlıların kutsiyeti gündeme getirildi. Hatta Abbasi halifelerini eski İran şahlarına benzeten hadisler üretildi. Nedir o şey? Eski İran'da, İran'la gayet iyi bilirler. Eski İran'da şahlar ilah idiler. İran şahları birer ilah idiler. Hatta bunu İranlı yazarlar dahi söylerler. Şeyh Sadi dahi Gülistan'da söylüyor. Şahlar yeryüzünde Allah'ın gölgeleridir. Bunu
Şeyh Sadi yani, dahi... Zillullahi fil art mesela. Bugün şeyler için, Osmanlı halifeleri, padişahlar için söylenir. Allah'ın yerine.
Hadis olarak lanse ederek Abbas oğullarının halifeliğini meşrulaştırmak, onların meşruiyetini insanlara kabul etmek için böyle bir hadis uydururlar. El halifetu zillullah fil ard. Halife yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Oysa eski İranlılar bunu es sultanu zillullah fil ard şeklinde. Sultan dedikleri şah yani. Şah yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Bunu çevirdiler. Halife yeryüzünde Allah'ın gölgesidir şekline dönüştürdüler. Ve böylece Abbas oğullarının hem meşruiyetini hem de kutsallığını dile getirmiş oldular.
Mesela hocam bir de şu var. Bak ben mesela İstanbul Müftülüğü'nde Şeriyetçiler Arşivi'nde 20 sene bir odada kaldım. Benim tam arkamda Buhari'de de olan bir takım hadis şeylerden olan bir hadis koymuşlardı. Orada bir levha. Men ata'ani fekad ata'arız. Resulullah demiş ki kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Halbuki bana itaat değil ayetlerde Resul'e itaat. Resul de Allah'tan tebliğde bulunandır. Ondan sonra ve men ata'a emiri fekad ata'ani. Evet. Ve men asani fekad asallah. Ve men asa emiri fekad asani. Ne demek? Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş. Emire itaat eden bana itaat etmiş olur. Evet. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş. Emirime isyan eden bana isyan etmiş olur dendiği zaman emire yani devlet başkanına itaat, Allah'a itaatte aynı hale getirilmiş Ve sistem bu şekilde kurulmuştur evet. maalesef. Yani fıkıh da buna göre oluşturulmuştur.
Yakında bir televizyon programı oldu bilirsiniz. Caner Taslaman'la öbür neydi? Abdurrahman bilmem ne. Evet. Onların bir programı oldu. Orta yere deve sidiğinin şifa olduğuna dair bir şey getirdiler. Buhari'den bir hadis naklettiler. Buhari demiş ki, Hazreti Peygamber demiş ki, deve sidiğine şifa olarak deve sidiğinden istifade edebilirsin. Halbuki orada biri demeliydi ki, özellikle Caner Taslaman demeliydi ki, bu hadis değil, bu Avesta'dan bir ayettir. Avesta'da var, deve sidiğini ilaç olarak kullanma şeyi.
Yani kendi kültürlerini ama hadis olarak...
Besbelli ki yani Buhari bunu şeyden almış, Avesta'dan almış. Yani demek istiyorum ki Buhara eski İran'da Mecusi kültürünün merkezidir Buhara. Avesta'nın vatanıdır. Zerdüşt dinini orada yaymış. Zerdüşt dininin yayıldığı yerdir. Ve bu bakımdan da o bölge Mecusi kültürünün en merkezi bir yeridir. Dolayısıyla Buhari gibi daha o bölgeden çıkan insanlar elbette ki eski kültürlerinin kaynaklarını biliyorlardı.
Evet.
Onlar Avesta'yı bizzat metin olarak okumasalar da sözlü kültür olarak dahi orada mevcut idi. Avesta kültürü veya Mecusi kültürü o bölgelerde mevcut idi. Bunlar o bölgelerden yetişen insanlar bu kültürden etkileniyorlardı. Bu bakımdan derledikleri kitapların içerisine elbette ki bizim Mehmet Hatipoğlu diye bir hocamız var Ankara İlahiyat'tan, şimdi çok yaşlıdır. Onun rahmetli bir babası varmış, Burdurlu. Çok aydın bir insanmış. Bizim Tayyip Okuç anlatırdı. Tayyip Okuç'a demiş ki, demiş canım Bukhari'nin, Müslim'in, şunun bu kitaplarında elbette ki Hazreti Peygamber'e ait sözler, birkaç tane söz vardı.
Tabii elbette var içerisinde
tamamı,
ama.
Tamamı şeydir anlamına değil. Yani yığma, rastgele yığma değil. Bir takım sözler var. Hazreti Peygamber'e aidiyeti de mümkün olabilir. Ama bu sözlerin tamamının hadis olarak Hazreti Peygamber'e izafesi mümkün değildir. Bir Suudili kitap yazmış. Diyor ki, ma fil Buhari sahih. Buhari'de ne varsa hep sahihtir. Haydi.
Evet.
Buhari'de 7000 tane şey var. 7000 tane hadis var. Hepsi de sahihtir bu şeye göre.
Zaten onun birbirini o kadar nakseden hadis evet. var ki.
Kendi içinde dahi bir takım şeyler var.
Hocam bu şey burası son derece önemli. İzleyicilerimizin de dikkatini çekme açısından şey yapalım isterseniz. Bu devlet adamlarının ilahlaştırılması bu dönemde olmuş tabii, ve fıkha tabii, geçmiştir. Evet, tabii. Şimdi bakın ben buradan bu şeyin Ömer Nasuhi Bilmen'in Islahat-ı Fıkhiye Kamusu. Hukuk-ı İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamusu. Biliyorsunuz Ömer Nasuhi Bilmen eski İstanbul müftüsüdür ama ondan daha önemlisi Mecelle Tadil Komisyonu'nun evet, evet, en genç evet, ve en tabii. uzun süre çalışan üyesidir. Mecelle Tadil Komisyonu da yeni bir şeyin oluşması için yani mesela burada hep maddeler halinde evet, devlette evet. uygulanacak mecellenin yerine geçecek yeni bir kanun evet. oluşması için çalışmıştır. Evet. Bu çalışma da onun ürünüdür. Şimdi bakın burada hocam nasıl tanrılaştırmışlar görelim. Şeyde esirlerle ilgili Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 47. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve izâ lekîtumul lezîne keferû fedarbel rikâb. Kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta izâ edhentumuhum feşuddül vethâk. Hakimiyet kurunca sıkı bağ tutun. Ondan sonra feimmâ mennem ba'du emme fidân. Daha sonra karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Hatta tadâl harbu evzâre böyle yapın ki harp ağırlıklarını istin. Sizin çok güzel anlattığınız gibi onlara iyi davranın ki onlar bir daha size karşı savaşma ihtiyacı evet. duymasınlar. Ama bu ayeti yok saymışlardır daha sonra.
Evet.
O ayet olmasına rağmen bakın ne diyorlar. Bak ayet diyor ki ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Burada Sünni Şii bütün mezheplerin ittifak ettiği bir görüşü şöyle anlatıyor. Ömer Nasuhi Bilmen'in 3. cilt 399. sayfa 491. paragraf. Diyor ki, şimdi diyor, harp neticesinde elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir. Yani devlet başkanı serbesttir. Evet. Bakın, bu hususta Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederse, ederek dilerse esirlerin savaşçı takımını öldürüp fesadı ortadan kaldırır. Ayette var.
Evet.
Öldüremezsiniz, mümkün değil. Allah bunu yasaklamış. Ya karşılıklı ne diyor Allahü Teala? Ve yut'imun et-ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. İnsan suresinde söylüyor. Yani kendilerinin çok şeyleri, arzular olmasına rağmen yetime, çaresize ve esire yiyecek yedirirler diyor. Onlara karşı iyi davranmaya ilgili çok sayıda ayet var. Bu da diyor ki öldürecek. Peki birinci tercih öldürme. Halbuki Allah birinci tercih karşılıksız serbest bırakma dedi ayette. Ondan sonra diyor ki dilerse bunların şerlerini def için istirkaklarıyla yani köle ve cari edinmeleriyle ihtifa eder. Bunları köle ve cari edinecekmişler. Nerede kölelik cariyeli Kur'an-ı Kerim'in neresinde var?
Evet.
Onun için hocam bunlar gerçekten o kadar kötü bir şey sistem oluşturmuşlar ki ve bunu maalesef hadislere de yerleştirmişlerdir. Evet. Yani mesela hadis olarak da ve şey yapma hatta hocam biliyorsunuz çok acayip bir şeydir. Devlet adamları bir işarette hiç yargısız infaz yapmışlardır yani. Şeylerde bunlar son derece yaygındır. Evet. Ben buradan bulurum size hocam isterseniz şey yapın.
Ben bir şey daha arz edeyim. Şimdi az önce bahsini ettik. Emeviler pardon Abbasi devleti Türklerden müteşekkil bir hassa ordusu teşekkül ettirdiler. Ve bu hassa ordusu Abbasi halifesinin savunmacılığını da yapıyordu. Ve bu dönemde Türklerin faziletlerine dair pek çok hadis ürettiler. Aynı şekilde şimdi bizim bir arkadaşımız da Türklerin faziletine dair üretilen hadisleri derleyen bir çalışma yaptı. 600 sene hadis derlemiş. 600 sene hadis var. Bu hadislerde Hazreti Peygamber Türkleri methediyor. Aman ne güzel savaşçıdırlar, aman ne güzel ata binerler, aman ne güzel ok atarlar falan Türklerin faziletlerini anlatır. Şimdi bir başka şahıs neydi? İlhan Arsel, evet. İlhan Arsel de Arap Nasyonalizmi ve Türkler diye bir kitap yazmış. Arap Nasyonalizmi ve Türkler. O da Hazreti Peygamber'in hadislerinde Türkleri lanetleyen 200 tane hadis bulmuş o da. O da 200 tane hadis veriyor. O hadislerde de Hazreti Peygamber terk edin şu Türkleri, şu Türkler kötüdür. Okdulu Türke velev kâne ebûke falan diye hadisler üretmişler. Bakın. Bakın bu mesele dahi hadis kültürünün, hadis literatürünün ne kadar kötü bir iş olduğunu bize açıkça gösteriyor. Bakın Hazreti Peygamber ya onu demiştir ya birini demiştir. Hiçbirinde söylememiştir. Ha şimdi bu kadar hadisler üretiliyor. Peki bunların içerisinde hiç mi doğruları yok? Az önce dedim. Doğruları vardır. O doğruları bulmak için ben şahsen 3 tane kıstas belirliyorum. Birincisi üretilen şey Kur'an-ı Kerim'in manasına uygun olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'e uygun olmalıdır. Öyle hadisler biliyoruz ki Kur'an'ın ak dediğine o kara diyor. Öyle hadisler dahi var. Bakın birinci şart Kur'an-ı Kerim'e uygunluğu şart. Eğer bir söz Kur'an-ı Kerim'e uygunsa, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetine bir yorum getiriyorsa, bir hikmet belirliyor ise, evet hadis olabilir. Olabilir diyorum. Birinci kaide bu. İkinci kaide tabiat kanunlarına uygun olması lazım. Yaratılış kanunlarına uygun olması lazım. Yaratılış kanunlarının aksine olan şeyler hiç şüphesiz uydurmadır. Deve sidiğinin ilaç olarak tavsiye edilmesi gibi. Bu bakımdan ikinci şart tabiat kanunlarına, fıtri kanunlara uygun olması lazım. Çünkü Cenab-ı Peygamber Allah'ın kanunlarına tabi olduğu gibi Kur'an'ı kanunlara tabidir ve dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sözlerinde fıtri kanunlara muhalif şey olmaz. Olmaması gerek. Bir üçüncü kaide daha söylüyorum. Zamani ve mekani olması lazım. Zaman ve mekan şartlarına da uygun olması lazım. Hazreti Peygamber Mekke'de veya Medine'de oturuyor, Orta Asya'daki bir kavme lanet yağdırıyor. Bu kavmin günahı nedir? Niye? Onları tanımıyor, görmemiş, bilmiyor. Ondan sonra diyor, uktulü Türk'e ve levkâne abuke. Türk'ten baban olsa babanı dahi öldür diyor. Dolayısıyla bu şartları gözeten, bu şartların çerçevesi içerisinde olan sözler hadis olabilir. Hazreti Peygamber de onu söylemiş olabilir. Ama Arap'ın yazdığı gibi ma fil Buhari sahih. Buhari'de ne varsa sahihtir. Buhari'de ne yok ki içinde her türlü pislikler var. Evet, işte aziz kardeşlerim, ben hulasa yapayım. Ben demek istiyorum ki İranlılar İslamiyet'i öğrenme amacıyla hadis derlemeye koyuldular. Bu hadisleri derlemeye koyulurken ne kadar adil davrandılar, ne kadar doğru davrandılar, ne kadar doğru tespitler yaptılar, ne kadar yanlışlar yaptılar bunları biz bilmiyoruz. Ama onların böyle bir çalışma yaptıklarını, böyle şeyler derlediklerini biliyoruz. Nitekim bunun en büyük delili de literatürümüzde mevcut olan hadis kitaplarının ve muhaddislerinin hepsinin İran bölgesinde olmasıdır. Bakın Mağrib'de daha çok sahabi gitti o bölgeye. Mağrib'de hadis derlemesi yoktur. Derlenmiş bir kitap mevcut değil Mağrib bölgesinde. Ha, bu demektir ki bu bölgeye, İran bölgesine gelen, İran kültür atmosferi içerisinde bu insanlar bu tür kitaplar, bu tür rivayetler meydana getirdiler ve hadis külliyatı dediğimiz şeyi onlar meydana getirdi. Sadece hadis külliyatı değil, bazı sosyal eserleri de, edebi eserleri de İranlılar yazdılar. İranlılar yazıyorlardı. Tarih kitaplarının büyük ekseriyetini İranlılar yazdılar. Büyük bir tarih külliyatı olan Taberi İranlıdır. Bakın. Ondan sonra Ahbar-ı Tival İranlıdır. Ben şunlar bunlar bir sürü isimler sayabilirim. Bunlar İran kökenli insanlardır. Eser telif etme usullerini bilen insanlardır. Araplar eser telif etmeyi bilmezlerdi. Eser yazma geleneği İran Araplarda mevcut değildi. İranlılar eskiden beri alışık idiler bu eser telifinde kitap telifatı yapmakta mahir idiler, usta idiler, birikimleri vardı ve Müslüman olduktan sonra da o birikimlerini ortaya koydular. Ve İranlılar öyle bir zaman geldi ki İranlılar tamamen Arapçaya yöneldiler. Bütün İranlılar eserlerini Arapça olarak yazmaya başladılar. Tarih kitabı yazıyorlar, Arapça yazıyorlardı. Siyer kitapları yazdıkları siyer kitaplar Arapça olarak yazıyorlardı. Hadisleri Arapça olarak derliyorlardı. Tefsir kitapları yazıyorlardı, Arapça olarak yazıyorlardı. Kendi dillerini terk ettiler İranlılar. Ve 300 sene boyunca bakın zengin bir birikimleri olan, zengin bir edebiyatları olan İranlılar 300 sene boyunca kendi dillerinde eser yazmadılar.
Hocam müsaade edersen burada bir şey ben bir şey söyleyeyim. Söyleyin, evet.
Kendi dillerinde eser yazmadılar ve 300 sene sonra İslami Farsça denilen bir Farsçayı geliştirdiler. Ondan sonra Farsça eserler yazmaya koyuldular. O Farsça eserler yazmaya koyulunca da eski Pehlevice olan metinleri, eski Pehlevice'de olan eserleri bu sefer İslami Farsça ile manzum olarak, mensur olarak İslami dönemde bu eserleri yazmaya, yeniden gündeme getirmeye başladılar. Ve İran edebiyatı dediğimiz zaman da biz o eserleri anlıyoruz. Evet. Büyük büyük külliyatlar halinde eserler meydana getirdiler. mesela İran'ın ilk eser yazanlarından birisi olan Firdevsi Şehnamesinde 60 bin beytlik muazzam bir eser meydana getirmiş. Bizim Anadolu'da Celaleddin Rumi 25 bin beytlik Mesnevi adlı kitabı meydana getirmiş. Bunlar o eski Pehlevice'deki birikimlerini yeni Farsça'ya, İslami Farsça dediğimiz Farsça'ya aktarmaya başladılar ve böylece İran edebiyatının külliyatı ortaya çıktı. Siz bir şey diyeceksiniz.
Bana. Hocam şimdi tabii o kadar güzel şeyler anlattınız ki bir tek bürokratları olmayan Arapların tüm idareyi Sasani bürokrasisine, evet, öbür tarafta da Roma bürokrasisine terk ettikleri, evet, bir dönemde zaten doğru bir şey beklemek, evet, mümkün değil. Burada hocam tefsirlerle ilgili okuyorsunuz tefsirleri, biliyorsunuz. Şimdi devlet adamını ilahlaştırmak için önce Allah'ın Resulü'nü, evet, ilahlaştırmak, tabii, gerekiyor. Evet. Onu ilahlaştırmazsan onu öbürünü ilahlaştıramıyorsun. Evet. Şimdi bakın şurada gene Ömer Nasuhi Bilmen az önce gösterdiğim kitapta 3. cilt 309. sayfa Islahat-ı Fıkıh Kamusu 15. paragrafta şöyle diyor. Fesada sahi eden herhangi bir şahsın veliül emrin emriyle siyaseten katledilmesi caiz. Evet. Yani fesat dediği efendim bozgunculuk yapıyor. Siyaseti ona karar verecek olan o. Efendim bunu öldürün diyor, öldürüyorlar. Yani tam tanrı haline getirilmiş. Halbuki evet, Kur'an-ı Kerim'e uyması mümkün değil ama ittifak edilmiştir burada.
Evet.
Mesela Osmanlı padişahlarına diyorlar ki niye evlatlarını öldürdü kardeşim? Onlar bilmiyorlar ki dini. Evet. Getirip hocalar din budur, evet, diyor. Onlar da doğru, evet, zannediyorlar. Şimdi hocam bir de tefsir dediniz. Ben burada dersimizin sonunda izleyicilerimize de şey yapmış olayım. Bakın tefsirlerin hangisine bakarsanız bakın Enfal suresinin 67. ayetinde Allah Resulullah'ın düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almasını ciddi anlamda şey yapmıştır, kınamıştır ve çok ağır bir tehditte bulunmuştur, evet, Resulullah'a. Hiçbir nebinin esir sahibi olmaya hakkı yoktur. Bu savaş meydanında hakimiyeti kuruncaya, evet, kadar diyor. Evet. Siz dünyalık istiyorsunuz, Allah da ahireti istiyor. Allah aziz ve hakimdir. Eğer daha önceden ben size Mekke'deyken Rum suresinde bugün size şeyim ki ben burada biraz vakit bittiği için acele ediyorum. Ayrıntılı bilgiyi isteyenler bizim sitemizde bulabilirler. Söz vermeseydim bugün size çok acıklı bir azap çektirecektim diyor Bedir Savaşı'nda.
Evet.
Ve Bedir Savaşı'nda Müslümanlar Mekke'yi fethedeceklerdi. Yaptıkları bu büyük yanlıştan dolayı Allah Mekke'ye fethine müsaade etmedi. Ne zaman ki Hudeybiye'de bir musalaha oldu, o zaman Fetih Suresi indi. İnna fetahna leke fethan mubina. Artık senin önünü bütünüyle açtık. Liyafir alekallahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teahhar. Önce ve ondan sonra işlediğin günahı affetsin diye. İşlediği günah ne? Allah'ın Muhammed Suresi 4. ayetteki verdiği emre Resulullah'ın Bedir'de uyumaması ki Enfal Suresi'nin 67. ayetiyle sabit. Ondan sonra da Mekke'nin fethedilmesinden sonra da Nasr suresi iniyor. İza ca'e nasrullahi vel feth. Allah'ın yardımı gelir de fetih müyesser olursa ve ra'eyten nas yedhuluna fi dinillahi afvaca. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini görürsen fesebbih bihamdi rabbik. O zaman Rabbine yönel. Rabbin her şeyi güzel yapmasına karşılık ve estağfir. O zaman estağfirullah de. Önce bir Mekke'ye fethi, evet, sonra estağfirullah de. İnnehu kâne tevvâba. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Evet. Fakat hocam bu İran kafasının oluşturduğu dinde,
evet,
bir hocalar ilah olacaklar. İstedikleri gibi emir ve yasak koyacaklar ki bugün fıkhın büyük bir bölümü öyledir maalesef. Şii de Şii-Sünni ayrımı olmaksızın. Ondan sonra iki, devlet başkanı önce tanrılaşacak ama devlet başkanını tanrı yapmadan önce Resulullah'ı tanrı yapmanız lazım. Onu yükseltmeniz lazım. Onun sözü Allah'ın sözü olacak. Ondan dolayı hocam, burada izleyicilere söylüyorum, gidin bakın, Nasr suresine doğru bir tefsir yapan bir tane tefsir bulamazsınız. Efendim bu sure Mekke'nin fethinden sonra inmiş imiş. Yahu Mekke fethedilirse şöyle şöyle olursa diye ifade Mekke'nin fethinden sonra olur mu?
Olmaz.
Hiçbir tanesi orada Resulullah'ın tevbe ettiğinden bahsetmiyor. Hiçbirisi Allah'tan istiğfar dilediğinden bahsetmiyor. Çünkü devlet başkanlarını günahsız saymak için, Tanrı yapmak için Resulullah'ın önce Tanrı olması lazım. Ve hiçbirisi Enfal suresinin 67. ayetine hiçbirisi doğru mana vermiyor hocam. Evet. Mealler de öyle, tefsirler de öyle. Doğru mana vermiyor. İlişkileri tamamen koparmışlar. Hiçbir tane tarih kitabı Bedir Savaşı'nı doğru dürüst anlatmıyor. Çünkü sistemleri bozuluyor. Dolayısıyla bugün gerçekten Allah razı olsun bu dini anlamak için Sasani bürokrasisini çok iyi anlamak gerekiyor. Bir de keşke şu Romalıların yaptıkları da bir ayrıntılı bir şekilde anlatılabilirse.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah
bir
razı
şey
olsun.
Şimdi
vaktimiz
sizin
bitti.
Bu sözlerinizin evet. Üzerine şimdi devlet adamlarını ilahlaştırma şey aslında bir gelenektir. Eski İran'da devlet geleneği böyle kurulmuştur. İran şahları hepsi de ilahtır. Şahlar ilahtır. Onun için diyorum Şehzadi dahi onlara Saye-i Huda tabirini kullanır. Allah'ın gölgesi tabirini kullanır.
Osmanlı padişahlarını o kullanılmıyor mu? Zillullah-ı
Fidar. Yalnız bir fark var. Osmanlılarla İranlılar, İran devlet görüşüyle Osmanlı devlet telakkisi arasında bir fark var.
O başka bir şey.
O fark da şudur. İran'da şahlar bizatihi hudadırlar, ilahtırlar ve dolayısıyla da o ilahlara itaat etmek farzdır, vaciptir. Bu böyledir. Osmanlılarda devlet adamı ilah değil. Devletin kendisi ilahtır.
O doğru.
Osmanlı zihniyetiyle, Osmanlı devlet telakkisiyle İran devlet telakkisi arasında böyle bir fark var. Devlet kutsaldır, devleti korumak esastır ve devlete hizmet ettikleri için padişah ve padişah aileleri de mübarektir.
İlahlaşmış oluyorlar. Evet. O ilah kelimesini tabii kullanmıyorlar. Ben mesela Osmanlı arşivinden yaptıkları çok güzel faaliyetleri var da keşke padişahların davranışları kadar ulema da güzel bir yolda olsaydı. Ben hep bunu söylüyorum.
Evet.
Keşke ulema, keşke Kur'an-ı Kerim uysalar da bugün bütün dünya Müslüman olmuştu.